Ayrım 19, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 179. Bölüm 13. Şiilere göre Hüseyin'in kendisini bekleyenden habersiz olduğu söylemi doğru değildi. Rivayete göre neler olacağını biliyordu Hüseyin ve her şeye rağmen kurban olacağını bile bile çıktı yola. Her şeye rağmen bilmesi gerekirdi. Ailesi ve 72 askerle beraber Irak yolculuğuna çıkmadan önce birçok kişiden çok sayıda uyarı almıştı. Kuzenlerinden biri endişe içinde, Kufalıların gerçekten ayaklanıp başlarındaki zalimi kovacağını kim söyleyebilir ki diye konuştu. İnsanlar her zaman satın alınabilir. Onlar dirheme esirdir. Korkarım seni terk ederler ve hatta seninle savaşabilirler bile. Ama Hüseyin bu uyarıları aldırmadı. Kuzenine Allah için kuzen diye konuştu. Sen iyi niyetle ve mantıklı konuşuyorsun biliyorum. Ama kaderime ne yazılmışsa o olacaktır. Seni dinlesem de olacaktır, dinlemesem de. Fakat kaderiyle neden oynadı Hüseyin? Bir sürü uyarı aldığı halde neden onlara aldırmadı da ölümüne koştu? Mekke'den ayrılmalarından bir gün sonra bir başka haberci, başka bir kuzeninden mesaj getirdi ona. Kuzeni ona Allah aşkına geri dön diye yazmıştı. Iraklıların kalpleri seninle beraber olabilir ama korkarım ki kılıçları Yezid'in emrinde. Hüseyin bu mesajı okudu ama yine aldırmadı, yola devam etti. Ertesi gün gelen mesaj Mekke valisindendi. Vali kendi pozisyonunu hatta hayatını riske atıyor ve Mekke'ye geri döndüğü takdirde istediğini vereceğini, yapacağını ve koruyacağını garanti ediyordu Hüseyin'e. Hüseyin ona da en iyi koruma garantisi Allah garantisidir diye cevap gönderdi. Ama kervandaki asker sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Küçük kervan Hicaz dağlarını aşıp Kuzey Arabistan çöllerinde en azından iki gecede bir sulak bir yerde bir kuyu ya da en azından küçük bir pınar geceleyerek ilerlerken onların haberi kendilerinden önce varıyordu gidecekleri noktaya. Hüseyin'in Arabistan'da gücü tekrar eline geçireceğini duyan kabilelerin savaşçıları ona katılmaya başladılar. Kervanda 72 olan asker sayısı 3 haftalık yolculuğun birinci haftası sonunda birkaç yüz oldu. Irak'a varana kadar bir ordu toplanmış olacaktı. Ama mesajlar gelmeye devam ediyor. Hüseyin sürekli olarak Irak konusunda uyarılıyordu. Ama o her mesajı iyi ve mantıklı tavsiye olarak kabul ediyor, yine de bildiğini yapıyordu. Ama bir gün mutlaka dikkate alması gereken çok önemli bir mesaj aldı Hüseyin. Atlı haberci öyle hızlı at koşturuyordu ki daha birkaç mil öteden alacakaranlıkta bile atının kaldırdığı toz bulutunu fark ettiler. Bu haberci diğerleri gibi arkalarından değil önlerinden yani Mekke'den değil Irak'tan geliyordu. Onlar kamp kurmaya başladıkları zaman geldi haberci. Atından atladı ve haberi öylesine acildi ki verilen suyu bile içmedi. Haberciyi hemen Kufa'ya gitmesi gerektiğini söylerken Hüseyin'i yanıltmamış olan kuzeni Müslim göndermişti. O şehrin halkı gerçekten de Hüseyin'i halife olarak kabul etmiş ve ona bağlılık sözü vermişti. Gerçekten baş kaldırıp Yezid'in valisi Ubaydullah'ı kovmaya yemin etmişler. Hüseyin'den gelip onların başında Şam'a yürümesini, zalim Yezid'i düşürüp onu dedesi Hazreti Muhammed ve babası Hazreti Ali'nin tek varisi olarak halife seçmek istemişlerdi. Habercinin söylediğine göre bunların hepsi doğruydu ama artık her şey değişmişti. Eğer Müslim ona o kadar sadık olmasaydı belki de halkın o kadar büyük coşkuyla ettiği yeminleri daha dikkatlice değerlendirebilecekti. Yemin etmenin bir şey, onları uygulamanın başka bir şey olduğunu hatırlamış olmalıydı. Ama Müslim de bir an kendini havaya kaptırmış, inanmak istediğine inanmıştı. Aslında Kufa halkı suçlanamazdı. Onlar da umutlanmışlar, Hüseyin'in zulme ve haksızlıklara son vereceğine inanmışlardı. Fakat umut ilham verici olduğu kadar çabuk kaybolan bir şeydi. Kufa halkının bakmakla yükümlü olduğu aileleri vardı. Geçimlerini sağlamaları, onları korumaları gerekiyordu. Karşılarında büyük bir güç görünce onu tanımaları kaçınılmazdı. zalim Ziyad'ın oğlu olan vali babasından daha zalim olacak gibi görünüyordu. Kendisinden önce babasının yaptığı gibi, aslında her zaman her diktatörün yaptığı gibi, Ubaydullah da Umud'un ne kadar tehlikeli olabileceğini ve onu nasıl yok edebileceğini iyi biliyordu. Hüseyin'in Kufa'ya girmesi söz konusu bile olamaz ve hiçbir Müslüman da şehirden sağ çıkamazdı. Vali Kufa halkına bir konuşma yaptı ve kendinizi ölüme atmayın dedi. Bu adamı korursanız hak ettiğiniz cezayı bulursunuz. Sonra da onlara bir değneğin ucuna bağladığı havucu uzattı. Müslim'in başını getirene büyük ödül vereceğini söyledi. Kufa'da hiç kimsenin Ubaydullah'ın o değneği nasıl kullanacağı konusunda en küçük bir kuşkusu yoktu. Geçmişte onu kızdıranlar deve pazarında çarmıha gerilmiş, cesedi orada çürümeye terk edilmiş, aileleri yıkılmış ve kalanlar çöle sürülmüştü. Müslim'le beraber Hüseyin'in ordusunda savaşacak olan asker sayısı kısa sürede 12 binden 4 bine, sonra 300'e ve daha sonra da bir avuç askere düştü. Müslim bir gün içinde yalnız kaldığını gördü. Şehirde Ubaydullah'ın polisinden kurtulmak için bir sürü evin kapısını çaldı Müslim. Sığınmak, gizlenmek istedi. Sonunda bir evin kapısı açıldığı zaman Müslim orada yaşayanların kendisini ihbar edip başına konan ödülü almayı düşündüklerinden asla kuşkulanmadı. Ubaydullah'ın adamları onu almaya geldiklerinde Müslim evdeki cesur bir adamı ikna etmeyi başardı. Hemen bir ata atlayıp Kufa'dan kaçmasını ve Hüseyin'i karşılayıp ona olanları anlatmasını söyledi. Ona geriye dönmesini söyle dedi. Kufa halkının hem bana hem de ona yalan söylediklerini anlat. Askerler Müslim'i zincire vurup valinin köşküne götürürken haberci atına atlayıp yola çıkmıştı bile. Müslim'in sonunun ne olacağı belliydi. Tarih 8 Eylül yıl 680'di ve pazartesi akşamıydı ve isyan umudu aniden sönmüştü. Ertesi sabah şafak vakti Hüseyin'in küçük kervanının Mekke'den Irak'a doğru yola çıktığı saatte Müslim'in başsız vücudu deve pazarına götürüldü ve herkesin görebileceği bir yere asıldı. Habercinin anlattıkları sona ermek üzereyken kabile savaşçıları karanlığa dalıp ortadan kayboldular ve orada sadece Hüseyin, ailesi, yakınları ve yolculuğun başındaki 72 asker kaldı. Hüseyin'in görevi daha başlamadan bitti ama o anda geriye dönmeyi düşündüyse bile buna dair bir not yok elimizde. Hüseyin, insan karanlıkta yola devam eder ve kaderi de ona doğru gelir dedi ve yoluna devam etti. Hiç kimse neler olduğunu tartışmadı. Tartışılan sadece bunların neden olduğu konusuydu. Ve bu soru bilinmesi olanaksız bir şey olarak kaldı. Hüseyin ne düşünmüştü? Amacına ulaşamayacağını bildiği halde neden yoluna devam etmişti Hüseyin? Talebi konusunda haklı olduğuna aşırı inanmıştı. Ve artık gerçekleri göremiyor muydu acaba? Nasb ile, yani doğuştan olan asalet ve onurla o kadar doluydu ki haklı olduğundan ve zafer kazanacağından başka bir şey düşünemez mi olmuştu? Sonunda aklı havalarda mıydı, saflaşmış mıydı? Umutsuzluktan mı yoksa temiz motivasyondan uzak kaldığı için mi öyle davranmıştı? Çılgınca mı yoksa aşırı akıllıca mı düşünmüştü? Hüseyin bir savaşçı ya da bir devlet adamı değildi. Saygı gören, bilge bir adamdı. Hazreti Muhammed'in ruhunu herkesten çok benimsemiş olan ağabeyi ölünce onun yerine onurlandırılmıştı ve artık yaşlanıyordu. Neden hayatının son yıllarını Mekke ya da Medine'de barış ve sükunet içinde geçirmeyi yeğlememişti acaba? Güç ve siyaset konularını neden bu işi bilenlere bırakmamıştı? Kaderini neden 20 yıldan az bir zaman önce babasının Muaviye'ye karşı silahlanma çağrısına cevap vermeyen Kufa halkının ellerine bırakmak istemişti? O halk önce Muaviye ve valisi Ziyad'a, şimdi de Yezid ve valisi Ubaydullah'a boyun eğmişti. Hüseyin onların değiştiğine gerçekten inanmış mıydı? Hak ve adaletin güçten üstün olabileceğine mi inanmıştı? 72 savaşçının büyük ve güçlü Yezid ordusuna karşı savaşması mümkün müydü? Sünnilere göre Hüseyin'in Irak'a doğru yolculuğuna devam etmesi kararı, büyük bir imparatorluğu yönetmek için uygun olmadığının bir kanıtıydı. Onlar buna hiçbir zaman yapılmaması gereken Don Kişotvari talihsiz bir davranış diyeceklerdi. Onlara göre Hüseyin gerçekleri görmeli, tarihe boyun eğmeliydi. Sünniler uzun zaman sonra 13. yüzyılda büyük bir Şii karşıtı ve yazıları hala Sünni düşüncesinin merkezini oluşturan bilim adamı İbn Taymiyya'dan söz edeceklerdi. İbn Taymiyya kötü bir liderle geçirilecek 60 yılın beceriksiz bir liderle yaşanacak bir tek geceye tercih edileceğini söylemişti. Onun mantığına göre etkili bir şekilde iyi yönetilmeyen bir ülkede İslam yasasının uygulanması mümkün değildi. Ama adam aynı zamanda dindarlık ve devlet kavramlarının bile Hazreti Muhammed zamanındaki gibi olmadığını, değiştiklerini de açıkça belirtti. İlk dört halifeyi, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, Raşidun ya da akıllılar, hak yolundan gidenler olarak adlandıran da İbn Taymiyya'dır. Ve o dört halife Sünni İslam'da hala öyle bilinirler. Onlardan sonra gelen halifeler ne kadar doğru konuşsalar ve kendilerine Allah'ın dünyada gölgesi gibi büyük unvanlar verseler bile onlar kadar dürüst, adil olamadılar. Fakat ruhani otorite sağlayamayanlar bile başka şekillerde hizmet verdiler. Muaviye parçalanacak gibi görünen büyük İslam imparatorluğunu korudu. O olmasaydı İslam bölünüp yıkılabilirdi. Oğlu Yezid babası kadar usta bir politikacı değildi ama dinsel otorite sahibi olamamasına, hiç de dindar bir adam değildi, karşın onun iktidarına da dayanılabilir, katlanılabilir denebilir. İbn Taymiyya siyasi liderlerden ruhani liderlikle de beklenemez diyor ve bunu söylerken kendini de savunuyordu. Ümeyye'ler ve onlardan sonra gelen Abbasiler döneminde birçok yeni dinsel kurum çıktı ortaya. Ulema denen vaizler, din adamları vardı ve imparatorluğun merkezi siyasi otoritesi zayıflarken hahamların yüzyıllar boyunca Yahudi dinini koruması gibi onlar da İslam'ın bekçileri oldular. Böylece Hüseyin'in ruhani liderliğe önem vermemesi fikri de İbn Taymiyya ve onun ideolojik varislerine yasaklandı. Fakat Hüseyin'in Irak yolculuğu Şiilerin gözünde çok cesurca bir davranış, en asil fedakarlıktı. Bilinçli ve çok şey ifade ederek yapılmıştı. Onlara göre Hüseyin, Ümeyye rejiminin çürümüşlüğünü ve yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için son çağrı olarak çıkmıştı o yolculuğa. O bütün Müslümanları daldıkları gaflet uykusundan uyandıracak, Hazreti Peygamber'in yapmak istediği gibi gerçek İslam yolunu, Ehli Beyt'in yolunu gösterecekti onlara. Ruhani rehberlikle o da 600 yıl önce Hazreti İsa'nın yaptığı gibi aynı temiz amaç için feda edecekti kendini, başkaları uğruna istenerek kabul edilmiş kutsal bir fedakarlıktı bu. Onun ölüme teslim olması en son kurtuluş hareketi olacaktı. Hüseyin'in hikayesi, Şiiliğin temel hikayesi, onun kutsal denek taşı, tutku hikayesi olmak üzereydi. Mekke'den Irak'a yapılan bu uzun yolculuk Hüseyin'in Getsemani idi. Kudüs doğusunda Zeytinler Dağı eteğinde Hazreti İsa'nın tutuklandığı yer. Kufalıların kendisine ihanet ettiğini, kendisini nelerin beklediğini bildiği halde devam etti yola. Hüseyin'in küçük kervanı Mekke'den yola çıktıktan 3 hafta sonra Kufa'ya yaklaşık 20 mil mesafede durdu. Ömer'in Pers ordusuyla savaştığı alan olan Kadisiya'da gecelediler. O savaş artık başka bir çağda yapılmış gibi hatırlanıyordu ama üzerinden sadece 43 yıl geçmişti. Ama bu kez bu alanda bir savaş olmayacaktı. Ubaydullah Kufa'dan oraya bir süvari birliği göndermiş, Kadisiya yolu da dahil olmak üzere şehre giden bütün yolları kesmişti. Verdiği emre göre Hüseyin, Yezid'e bağlılık yemini etmesi için yakalanıp zincirlenerek ona götürülecekti. Fakat henüz zincirleme olmayacaktı. Ubaydullah'ın herkesi korkutmasına rağmen olmayacaktı. Hüseyin'i durduran 100 atlının komutanına hur, yani özgür adam derlerdi ve komutan adına layık bir adam olduğunu gösterdi. Hazreti Peygamber'in torunu ve ailesine karşı zor, şiddet kullanmadı. Tam aksine kalkanını ters çevirdi, barış istediğini belirtip Hüseyin'e yaklaştı ve Yezid'e bağlılık yemini etmeyecekse hiç olmazsa Mekke'ye geri dönmesi için onu ikna etmeye çalıştı. Ama Hüseyin hayır Allah büyüktür diye cevap verdi ona. Ne aşağılanmış bir adam gibi ona el uzatacak ne de bir korkak gibi kaçacağım ondan. Ben Yezid adını kabul edemem. Onursuzluğu ve aşağılanmayı da asla kabul etmeyeceğim. Hüseyin bunu söyledikten sonra onurundan şerefinden ödün vermeyeceğini göstermek ister gibi atının üzerinde dimdik durdu ve birçoğu daha önce onun emrine girip Yezid'e karşı savaşacaklarını söylemiş Kufalılar olan Hurr'un askerlerine bir konuşma yaptı. Burada iki torba dolusu mektup var. Sizin yazdığınız mektuplar bunlar diye konuştu. Habercileriniz bana sizin bağlılık yeminlerinizi getirdi. Eğer bu yemininizi tutarsanız doğru yol gösterilecektir size. Sizlerle birlikte yaşayacağım. Ailem de sizin ailelerinizle beraber yaşayacak. Ama yemininizi bozarsanız büyük hata yapmış, kaderinize küsmüş olacaksınız. Çünkü yeminini bozan insan kendi ruhunu bozmuş olur. Bir an durdu Hüseyin ve sonra Yezid ve valisi Ubaydullah başınızda oldukça dünyada kötülükler artacaktır diye devam etti. Ve iyi olan her şey şimdi kötüdür. Her şeyin yanlış olduğunu görmüyor musunuz siz? Kötülüklere karşı hiçbir şey yapılmadığının farkında değil misiniz? Ben bu durumda bu zalimlerin idaresi altında yaşamanın ne kadar acı, üzüntülü olduğunu biliyor ve ölümü de şehit olmak olarak görüyorum. Ve işte Hüseyin orada kaderi olan şehadete doğru yürürken şehitlik mertebesi de ona doğru yaklaşıyordu. Şehadet hassas, ince anlamları da olan bir kelimedir. Ama cihadın iki anlamlı olması gibi haklı oldukları konusunda adeta körleşmiş olan intihar bombacılarının amaç uğrunda şehit olacağım derken kendileriyle beraber başka masum insanları da öldürmelerini anlamak zordur. Şehadet kelimesi şehit olmak anlamına geldiği gibi tanıklık yapmak anlamına da gelir ve bu durum İngilizce'de de vardır. Çünkü martyr sözcüğü Yunanca'da tanık anlamındadır. Bu nedenle İslam'da inanç beyanına şema, İsrail ya da Tanrı'ya yakarış gibi şahada yani tanıklık etmek, kanıtlamak denir. Ve 1979 İran devrimi lideri entelektüel mimarının Hüseyin'in ölümüne bir kurtuluş hareketi demesinin nedeni de kelimenin hem şehitlik ve hem de tanıklık anlamına gelmesidir. Ali şeriatı batıda pek tanınmaz ama İran'da yıllarca Ayetullah Hümeyni kadar saygı gördü. O bir din adamı değil, teolojiyi iyi bilen bir sosyoloji hocasıydı. Sorbon'da eğitim gördü, Batı felsefesi ve edebiyatında çok okunan bir adamdı. Sartre, Fanon, Fichte, Guevara'yı Pers diline çevirdi. Onun sosyoloji ve teolojiyi karıştırması milyonlara ilham veren yeni bir tür İslam hümanizmi yaratacaktı. Çünkü çok karizmatik bir konuşmacıydı o. 1970'lerin başlarında bazı konuşmalarını binlerce insan dinler, Tahran'da konuşma yaptığı salon çevresinde onu hoparlörlerde dinleyenler sokakları doldurur, konuşmalarının basıldığı kitaplar İran'ın en çok satan kitapları olurdu. Şeriatı hemen hemen tek başına Şii İslam'a yeniden hayat verirken öğrenciler, işçiler, dindarlar, laikler, kadın erkek herkes bir süre sonra Şah rejimine isyan edecek olan herkes yoğun bir umut ve büyük bir güçle ona cevap verdiler. Şeriatı en ünlü konuşmalarından birinde Hüseyin'in en temiz şehadet örneği olduğunu söyledi, övdü onu. İşbirliğini susmayı reddederek ve bunu yapmanın ölümü kabul etmek olduğunu bilerek Hüseyin en azından tarihteki yerini ve zamanını çok geride bırakan, ölümsüz ve üstün bir fenomen olmasını sağlayan bir vicdan devrimi yaptı. Ve şeriatı bunları söyleyerek dinleyenleri 7. yüzyıla Hüseyin'in düşünce tarzına götürürken Şah'ın baskıcı rejimiyle o zamanın olayları arasında bir benzerlikten söz etmesine hiç gerek yoktu. Şeriatı bir konuşmasında Hüseyin'e miras kalan hiçbir şey yoktu diye devam etti. Ne ordusu, ne silahı, ne gücü, ne de organize olmuş takipçileri kalmıştı. Ümeyye toplumun her yerine, her şeyini işgal etmişti. Zalimin kılıçla, parayla ya da aldatarak sağladığı güç herkesi susturdu. Bütün güç zalim iktidarın elindeydi. Değerleri sadece rejim kararlaştırır. Bu gibi hallerde idealler ve düşünceler rejimin ajanları tarafından kontrol edilir. Beyinler yıkanır, doldurulur ve din adına söylenen yalanlarla zehirlenir. Bunlar da işe yaramazsa kılıç kullanılır. Hüseyin'in karşısında işte böyle bir güç vardı. Tahrip edilmiş tüm değerlere sahip bir adamdı Hüseyin. Terk edilmiş tüm ideallerin simgesiydi. Ama oraya bomboş ellerle geliyor, hiçbir şeyi yok. İmam Hüseyin iki yetersizlik arasında kalıyor. Sessiz kalamaz ama savaşamaz da. Bir tek silahı var ve o da ölüm. Düşmanı yenemezse en azından kendi ölümüyle rezil eder, gözden düşürür onları. İktidardaki gücü ele geçirmese bile en azından lanetleyebilir. Şehit olmak onun için bir kayıp değil, bir seçenektir. Kendisini özgürlük tapınağının eşiğinde kurban edecek ve zafer kazanacaktır. Şeriatı konuşurken şehadet sadece bir tanıklık hareketi olarak değil, baskıyı, çürümeyi ve zulmü ortaya çıkaran bir ifşaat olarak kabul edildi. Hüseyin'in şehit olması artık bir son değil, bir başlangıçtı. O zaman orada olduğu gibi şimdi de bir çağrıydı. Şeriatı, şehitliğin eşsiz bir parıltısı, aydınlığı vardır dedi. Dünyada hem ışık ve hem de sıcaklık yaratır o. Hareket, vizyon ve umut yaratır. Şehit ölümüyle zalimi kınar, suçlar ve zulüm görenlere bir şeyler vaat eder. İnsanların buz gibi katılaşmış olan yüreklerine kan ve can verir, yeniden canlandırır onları. Bu tür fedakarlıklar sadece İslam'da yoktu elbette. Bu fedakarlıklar herkes içinde, her yerde vardı. Hüseyin tarihte zulüm gören herkes adına hareket etti. Her zaman, her yerde, özgürlük adına verilen tüm savaşlarda, tüm muharebe meydanlarında varlığını belli etti. Hüseyin Kerbela'da her yaşta insan ve her nesil için yeniden dirilmek üzere öldü. Şeriatı öğrencilerinden çoğu şahı kovmak için sokaklarda yürüyüp vurulmadan 2 yıl önce 1977'de öldüğü zaman 44 yaşındaydı. Ölüm nedeni İngiltere'ye kaçtıktan 3 hafta sonra geçirdiği kalp kriziydi. Bazılarına göre şahın güvenlik güçleri tarafından birçok kez yakalanıp sorguya çekilmesinin sonucuydu bu kalp krizi. Bazıları da onun bir iğneyle zehirlenerek öldürüldüğünü söylediler. Ve bu zehir büyük olasılıkla Muaviye'nin doktoru İbn Uthal'ın 14 yüzyıl önce yaptığı ürünlerinden biriydi. Her halükarda şah geç kaldı. Şeriatı Hüseyin ve onun Kerbela'da öldürülüşünü bir devrim ateşine çevirmişti bile. Hüseyin'in şehitliği yüzyıllardan beri Şii İslam'ın merkezi olayı, iyi ile kötü arasındaki sonsuz savaşın simgesi oldu. Ama şeriatı bunu özgürlük teolojisi düzeyine çıkardı. Kerbela olayının anma töreni olan Aşure'yi değiştirdi, onu üzüntü ve yas süreci olmaktan çıkarıp umut ve aktivite süreci haline getirdi. Kerbela artık sadece zulmü açıklamıyor, ona karşı ayaklanma ilhamı da veriyordu ve şeriatinin en ünlü hareket çağrısı, eylemci Şiilerin aktivite aykırışı olacak, şahın askerleri halkın üzerine ok yağdırırken idealist genç devrimciler Tahran sokaklarında koşup "Her gün Aşure, her yer Kerbela" diye bağıracaklardı. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 189.